Eylül.
Ayrım 38.
Halbuki hayata karşı isyan insanı rahattan yoksun bırakıyor, felaketten felakete değil, sefilliklere, rezilliklere atıyor, pislikleri içinde çalkalıyordu. Ve birdenbire aklına geldi ki kış gerçi her şeyi çürütüyor, harap ediyordu. Ama öyle çiçekler ve fidanlar vardı ki bunları onun zulmüne karşı önlemlerle, çabalamalarla saklayabiliyorlar, koruyabiliyorlardı. Demek hayatın eylülünde de umutsuzluk ve bezginlik yerine çaba gösterme bir işe yarayabiliyordu. Bu gerçi bahardaki serpilme ve açılma olamazdı. Fakat hayattan daha fazlasını istememeliydi. Bu bir gençlik olmamakla birlikte yine de bir hayat, özellikle sakin ve hiç olmazsa rahat bir hayat olurdu. Çabuk ve ateşle tadını çıkararak yaşamak isteyenlere gelince, onlar hem başaramıyorlar ve hem de örtülü, kapalı kalıp gidiyorlardı. O da denemek istemiş ve bu kadar harap olmuştu. Bununla birlikte artık şimdi hayatını o kadar tedavisi olanaksız görmüyordu. Bu ara sıra yine üzüntülerle, yazıklanmalarla birlikte bir gün kesinlikle unutacağına emin olduğu aşkı bir yana bırakılırsa hayatı hiç de kötü bir hayat değildi. Pek çabuk eski Suat olabilecekti. Çünkü Süreyya ne Fatin gibi iğrenç ne efendi gibi zorba bir koca olmayıp tersine yönlendirilebilirdi. Ve bundan iyisini aramak artık o kadar felaketten sonra aklına bile gelmiyordu. Hele boş gelen karı kocalık hayatında hepsinin yerini tutacak ve belki aşacak mini mini bir bebek de olursa. Ve bu düşüncesine yürekten mutlu olup açıkça gülerek, "Oh, bir çocuğum olursa o zaman hayatımı ne kadar seveceğim, işte o zaman mutlu olacağım." diyor bir genç kadın hayatında can verilecek, büyütülerek eğitilecek bir çocuk bulunmasının nasıl hayal edilemez yararları olduğunu anlayarak asıl kabahatim, asıl eksiğim bir çocuktu diyordu. Ve bir hafta geçmemişti ki şimdiden öyle olmuş gibi, şimdiden durumuna saygı ve sevgi duyduğu saatler oluyor. Hatta bunların arasında o yazıklanmaların, o acıların yüreğini gittikçe daha az üzdüğünü görerek bir gün bütün iyileşeceğine inanıyordu. Fatin bu gece pek şendi. 3 gecedir iddialar, öfkeler, inatlarla sürüp sonunda kesinlikle bu geceye bırakılan bu son oyun beyefendinin görkemli bir sövgüsüyle sona erdi. Pullar bir yana, zarlar bir yana fırladı. Fatin bir yandan onları topluyor, bir yandan da "Aman efendim, ne zararı var? Yarın siz yenersiniz. Tabii değil mi? Allah ömürler versin." diye yaltaklanıyordu. "Bey, zaten bu hafta işim hep ters gidiyor. Haydi kalk." diyerek hanımefendiye baktı. Fatin gözlüğünün altından herkese işaret edip sinsi sinsi gülerek onu gösteriyor. Aslında oyunun ödülünün gürültüye gitmesinden, bunu öfke arasında söyleyemeyeceğinden korkarak soğuk terler döküyordu. Bu oyun bir çift potin kundura için oynanmıştı. "Tabii sorun kundurada falan değil. Allah ömürler versin. Fakat yenilmek kötü." derken Fatin müthiş bir acı anı içinde onun kalkıp yürüdüğünü gördü. Daha fazla dayanamayarak, "Artık yarın mağazaya uğrarım, değil mi efendim?" diye can gözüyle bekledi. Ve onun hatta dönmeksizin "olur" diye homurdanması üzerine artık neşesine son olmadı. Yarın gidilecek bir düğün için Hacer'le eğlenmek istedi. Fakat Hacer 1-2 haftadan beri çok titiz, son derece haşin bir tavırla davranıp konuştuğundan onun dişlerinin arasından kendisini güç kurtararak işi tuhaflığa döktü. Herkesi güldürdü. Efendi için birkaç "Allah ömürler versin" diye daha savurdu. Sonra birden haykırdı. "O ne o?" diye şaşkınlıkla kapıya baktı. Kapı açılmış ve içeri Necip girmişti. Herkeste biraz şaşkınlık ünlemi çıktı. "O ne? Nereden böyle? Maşallah, siz buraya gelir misiniz? Gezidesiniz sanıyorduk." Sözleri ağızlarda dolaştı. Necip gülüyordu. Sonra birkaç özür sözcüğüyle geldi, Fatih'in yanına oturdu. O da bu gece pek şendi. Saat 2:30'du. Yemekten sonra aklına geldikleri için öylece geldiğini söyledi. Fatin gülerek ve ötekilere gözüyle işaretler ederek, "Nasıl, nasıl?" diyordu. "Kulaklarıma inanamıyorum. Bu kadar fedakarlık sizden. Mümkün değil. Sizin canınız sıkılır mıydı? Özellikle Beyoğlu'nda. Şimdi tiyatrolar, hele o yeni gelen kumpanya. Bizim Fehim Bey anlata anlata bitiremiyordu." Fatin bir daha göz kırptı. Necip bu sözleri hafifseyerek omuz silkiyordu. Bir dakika hiçbir şeye önem vermiyormuş, çok yorgunmuş gibi göründü. Fatin bu görünümü yapmacık sayıyordu. Gerçekte onu biraz zayıf, biraz bozulmuş buluyorlardı. Süreyya, "Vah, bu yorgunluğa vücut dayanır mı?" diyordu. Onlar şakalaşırken Hacer birden fıkırdayarak Suad'ın kulağına eğildi. Ve Necip'in sürekli Suad'ın kulağına bir hasta sesi gibi üşüterek gelen ince kahkahalarını anlamak isteyerek, "Aman kardeşim, ne tuhaf, dikkat ediyorsun değil mi?" diye bir şeyler fısıldadı. Suat acılı, dalgın, onun sonu gelmeyen şakalarla sürekli gözyaşlarını rahatsız edici, yapay bularak 15 günde başka kadınlarla ne kadar değişmiş olduğunu düşünüyordu. Tavırlarına senli benlilik, daha bir düşüklük gelmişti. Sözlerini öncekilere benzetemiyor, onları biraz uzayarak yorgun çıkıyor sanıyordu. Ve bu başkalık sözlerinde değil, bütün hallerinde gittikçe dikkati çekiyordu. Onda kırılmış, güçsüz, acı bir sersemlik gibi bir hal vardı. Gözleri bulanık, donuk, görmüyor ve hatırlamıyor, düşünüyor gibi bakışları dumanlıydı. Sözleri sürüklenerek, sendeleyerek çıkıyor gibiydi. "Acaba hasta mı?" diye içinde bir acı duydu. Bunu bir anda her şeyi unutarak, onu yine eskisi gibi hayal ederek düşündü. Ve onun o hastalığı aklına gelip o zamanlardaki şiddeti, can dayanmaz duygularını yeniden yaşayınca, geçmişin özlemiyle şimdiki durumunun umutsuzluğunu ve sıkıntısını bir daha yaşadı. Ve en çok iyileştim sandığı, en çok onunla ilgili yazıklanmaları unutup dinginliğe ve huzura, artık bütün unutma dönemine giriyorum diye düşündüğü bir zamanda, onun varlığıyla yeniden şaşırmış, perişan kalmışken, bu hastalık düşüncesiyle bütün kırıldı ve harap oldu. Artık ona yabancı, uzak oluşuna, onu yönlendiremeyeceğine yanıyordu. İçini bir acıma duygusunun kemirdiğini hissettiği bu saniyede, ona henüz ilgisiz olmadığını, özellikle olamayacağını, ne zaman görse böyle derin ve henüz ölmemiş yazıklanmaların sızlayacağını, onu böyle kimsesiz ve ihtiyaç içinde gördükçe, hatta terk edilip başkalarına gidildiğini unutacak kadar güçlü, temelli bir yardım isteğinin elinde ezileceğini hissediyordu. Birdenbire bu acının altından bir korku, hain, soğuk, çirkin bir korku ürpermesi ortaya çıktı. Onlar hepsi gülüyorlardı. Fatih'in bir iki hokkabazlığına, Necip'in sürekli kahkahalarına, Hacer'in çıngırakları karışıyordu. Bir zaman oldu ki Fatin şakayı eğlenmeye kadar yükseltti. Çevresine bakıp göz ederek alaylarından dolayı zafer kazanmış ve sevinçli görünüyordu. O zaman Suad'ın kalbinde bir yara açılır gibi oldu. Artık görüyordu. Necip'in gereğinden çok içmiş olduğunu ve sıcaktan bunun her an çoğalarak gittikçe göze çarptığını anlıyordu. Bunda o kadar hor ve düşkün bir hal vardı. Tavırları, üstü kapalı, sözleri o kadar soğuk, akılsızca görünüyordu ki, onu o kadar iyi ve saygın bildikten sonra bu girdabın içine dalmış görmek dayanılmaz bir biçimde feci geliyor, onu o kadar gözünden düşmüş ve bayağı buluyordu ki, bu aşağılığa dayanamayarak ağlamak istiyordu. Necip bu hayatı seviyor ve yaşıyordu. Yaşayacaktı da, öyle mi? Onun bu kadar bayağılığa dayanabildiğini, bayağılıktan zevk aldığını bilmediği için ne kadar aldanmış olduğunu düşünerek boynunu büküyor, işte böyle, aldanmak, her şeyde, her zaman diye inliyordu. Ama onu bu sefillikten kurtaracak, sözünü dinletecek kimse yok muydu? Hiç kimse yok muydu ki onu gerekirse hükmü altına alsın, yazık ediyorsun, sen bu hayatların adamı değilsin, ölürsün desin. O kadın olsun onu bu duruma düşmekten engellemeli, kurtarmalı değil miydi? Tam tersi, Necip'in bu durumlara hep onun üzüntüden düştüğünü düşünüp, değeri bilinmeyen zavallı bağlılığının yasıyla, demek öylelerini seviyormuş, demek böyle hayatları istiyormuş, diyordu. Necip o kadar memnun, o kadar neşeliydi ki başka bir kaygısı olmadığını, gerçekten çok mutlu olduğunu ortaya koyuyordu. Kahkahaları sürüp gidiyor, sözleri akıyordu. Halbuki Fatin o kadar eğleniyor, bin türlü üstü kapalı sözlerle herkesi o kadar güldürüyordu ki Necip'in bu memnunluk ve zekasının ne kadar güçsüz olduğu, hatta çevresini görüp işitemeyecek kadar duygusuz, ağlanacak kadar hasta ve güçsüz bulunduğunu görünüyor. Bu durumda Suat nefret ve kırgınlığına derin bir acımanın da karıştığını hissediyordu. Bereket versin, hanımefendi yetişti. Önce Necip'i şaşkınlık ve memnunlukla kabul ettiyse de ilk dikkatle o durumunu fark etmekten de geri kalmadı. Suat, aman onu götürüp yatırsalar diye düşünüyordu. Halbuki Necip gittikçe daha düşkün, sıkılmış gibi kalkıp gezinmek istedi. Fatin gülüyor, biz donacağız. Necip Bey elinden gelse soyunacak. Ne ateş ne ateş. Galiba sıfıra sıfır, elde var sıfır. Tabii değil mi ya, diye göz kırpıyor, sonra Süreyya'ya doğru eğilip filozofçasına devam ediyordu. Gözüne yandığım karılar, efendim nerede ben nerede dedikleri gibi, bak kendileri nerede etkileri nerede. Hanımefendi Necip'in yanında ona bir şeyler söylüyor, Necip reddeder gibi görünüyordu. Onlar konuşurlarken Fatin yine Süreyya'ya eğilip, lakin ben de resmini gördüm, sahiden mübarek bir parça, ne dersin, hani yok mu, değeri var Allah için, diyordu. Suat bunu işiterek anlatılmaz bir acı duyguyla ezildi. Olanaksız olduğu için öldüren bir dilekle kendisinin de daha güzel olmasını, onu hiç olmazsa şu girdaptan koruyabilecek kadar güzel olmuş olmayı özlemle istedi. Öbür yanda Necip hala direniyor, artık işitilen bir sesle, "Vallahi bir şeyim yok canım," diyordu. Sonra boğazını göstererek, "Yalnız burada, burada yanıyorum," diye yineledi. Hacer fırladı, su verdi. Onu oturtmak istediler. O inat ediyor, gezmek istiyordu. Orada bir kanepenin arkalığına dayandı. Gözleri bulutlu, bakışları dalgalı durdu. Fatin, vallah billah diyordu. İşte bu sanki niçin oturacakmış? Öyle değil mi? Artık Necip'in konuşurken gözlerinin daldığı, ağzının kasıldığı, gözlerinin düşündüğü, sanki sözlerini aradığı fark olunuyor. Gülmeleri gereğinden çok sürüyor, sonunda gülmeye benzemeyen bir biçimde titriyordu. Sonra ağzından bir ezgi çıkar gibi oldu. Fatin hemen, ha şöyle, aman biraz piyano çalsana Hacer, dedi. Hacer üzgün bir sesle, babam uyumuştur, olmaz ki, diye gülüyordu. O zaman Necip'in yüzünde bir bulut görüldü, sert bir sesle, piyano mu, dedi. Hayır, teşekkürler, zahmete gerek yok. Sanki birden kararmış, bezginliğe ve gücenikliğe bürünmüştü. Fatin, ooo dedi, o neden? Hani bir zamanlar neydi o kantolar, şarkılar, baleler? Efendim, hani neydi o kalp sevdazadeleri mi ne? Vay efendim, yay ne şarkılar, ne peşrevler. Artık piyanoyu sevmiyorsun galiba. Necip'in kısık ağzından güçlükle, artık hiçbir şeyi sevmiyorum, sözleri sürüklendi. Hacer gülüyordu. Oo, ya eldivenin sahibi? O ne oldu? Suat bir an Necip'in gözlerinin kendisinde karardığını fark ederek ölüyorum sandı. Onun karanlık bir tereddütten sonra kısık sesiyle yalnızca masal dediğini işitti. Oh, demek artık eldiven onun gözünde yalnızca bir masal olmuştu. Fatin soruyor, sakın hele söyle canım, yüz vermeyerek kovma falan, de be canım hadi, diyordu. Necip'in omuzlarında bir küçümseme hareketi göründü. Kovma mı, dedi. Pöh, etti. İnanın ki yüz vermememin, kovmamanın ne olduğunu bilmeyen bir yaratık varsa o da kadındır, diye ekledi. Fakat hainliğine gelince, bakınız bunda benzeri yoktur. Sanki yalnızca bunun için yaratılmıştır. Sesi o kadar derin bir kızgınlık ve hakaretle doluydu ki, bakışları Suat'tan o kadar inatla kaçıyordu ki genç kadın bu hakaretin kendisine olduğunu sandı ve ateş gibi oldu. Öbürü devam ediyordu. Bayağı denilen kadınların ötekilerden yalnızca şu farkları vardır ki, onlar da her şey önceden bellidir. Aldanmak tehlikesi yoktur. Kiminle iş gördüğünüzü bilirsiniz. Halbuki öbürleri, o bir şey sandığınız, bir şeyler bekledikleriniz yok mu? O ilk ve son defa sizi sevdiklerine inandıranlar, bütün bağlılık, bütün vefa olanlar. Hain boş bir kahkahayla omuzları sarsılarak yineledi. Zavallılar. Suat kalbini bir şeyin kopardığını hissederek ölü gibi dinlerken Süreyya'nın "Zavallılar kim? Kadınlar mı?" dediğini işitti. Necip hala kanepenin arkalığına dayanmış, gözleri dumanlı ona baktı. "Zavallı mı? Kadınlar mı? Lakin onlar, inananlar, bizler, biz, işte sen, ben" diye haykırdı.
Ayrım sonu.